Ayrım 11, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 155. Hastalık 9. Bölüm. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev kontrol konsolunda oturan uçuş doktorunun adı Todd Cutler'dı. Ama adam öyle temiz yüzlü ve genç duruyordu ki astronotlar ona ergen bir doktorun hayatının anlatıldığı televizyon dizisinden yola çıkarak Doogie Howser lakabını takmışlardı. Cutler aslında 32 yaşındaydı ve serin kanlılığıyla da tanınan olgun bir adamdı. Emma yörüngedeyken özel doktorluğunu da o yapıyor, haftada bir düzenledikleri özel tıbbi toplantılarında sağlığıyla ilgili en mahrem ayrıntılara bile girildiği için iletişimlerini kapalı devre gerçekleştiriyorlardı. Todd'un tıbbi yeteneklerine güvenen Emma o saatte istasyonun Johnson'daki kontrol odasında nöbetin onda olmasına sevinmişti. Adamın iki gözünde de göz akı kanaması var diye girdi söze. İlk gördüğümde resmen ödüm koptu. Sanırım dün gece çok fazla kustuğu için olmuş. Basınçtaki ani değişimler gözlerindeki birkaç damarı kanatmış olabilir. Sadece ondan ibaretse önemli bir şey yok demektir. Kanamalar yavaş yavaş temizlenecektir dedi Todd. Peki muayenenin geri kalanı hakkında ne söyleyeceksin? Ateşi 38.6 derece, nabzı 120, tansiyonu 10.6. Kalbini ve ciğerlerini dinledim, bir sorun yok. Baş ağrısından şikayetçi ama ben herhangi bir nörolojik değişime rastlayamadım. Beni asıl endişelendiren bağırsaklarından ses gelmemesi ve neredeyse bütün karın kısmını kapsayan hassasiyet. Bu son birkaç saat içinde birkaç kez daha kustu. Şu ana kadar kusmukta bir kan izine rastlamadım. Bir an durdu Emma. Adam çok hasta görünüyor Todd. Al sana asıl kötü haber. Amilaz seviyesine de baktım. 600 çıktı. Oo, lanet olsun. Pankreas iltihabı olabilir mi? Amilazı o kadar yükseldiyse mümkün tabii. Amilaz pankreasın ürettiği bir enzimdi ve çoğu zaman organda iltihaplanma olması durumunda bu enzimin seviyeleri de tavan yapardı. Fakat yüksek bir amilaz seviyesi başka türlü abdominal arızalara da işaret ediyor olabilirdi. Bağırsak delinmesi ya da 12 parmak bağırsağı ülseri gibi. Bu arada beyaz kan hücresi sayımı da yüksek çıktı dedi Emma. Her ihtimale karşı kan kültürü aldım. Peki öyküsü nasıl? Dikkate değer bir durum var mı? İki şey var. Birincisi duygusal olarak stres altında. Deneylerinden biri çuvalladı ve o bundan kendini sorumlu tutuyor. Ya ikincisi? İki gün önce gözüne ölü bir laboratuvar faresinin vücut sıvıları sıçradı. Şundan biraz daha bahsetsene dedi Todd sakince. Deney yaptığı hayvanlar bilinmeyen bir nedenle ölüyorlar. Cesetleri de inanılmaz bir hızla çürüyor. Patojenik bakteri olmasından şüphelenip kültür yapmak için vücut sıvılarından numuneler aldım. Ama maalesef bütün o kültürler berbat oldu. Nasıl oldu bu? Sanırım işin içinde bir mantar bulaşması var. Bütün plakalar yeşile döndü. Bilindik hiçbir patojeni tespit edemeyince plakaları atmak zorunda kaldım. Aynı şey başka bir deneyde deniz organizmalarından alınan hücre kültürlerinde de oldu. Kültür tüpüne mantar bulaştığı için o projeyi de rafa kaldırmak zorunda kaldık. Mantarların hızla çoğalması uluslararası istasyon gibi kapalı ortamlarda havanın sürekli devri daim edilmesine rağmen maalesef sık rastlanan bir durumdu. Mesela eski Mir istasyonunun pencereleri bazen bir çeşit mantar tabakasıyla kaplanıyordu. Bu organizmalar bir uzay aracının havasına karışmaya görsün, onlardan tamamen kurtulmak neredeyse imkansız oluyordu. Neyse ki genelde insanlar ve laboratuvar hayvanları için zararsızdılar. O halde adamın herhangi bir patojene maruz kalıp kalmadığını bilmiyoruz dedi Todd.
Bilmiyoruz evet. Şu an için bir bakteri enfeksiyonundan çok pankreas iltihabı gibi duruyor. Az önce serum vermeye başladım. Ama sanırım burnundan midesine nazogastrik sonda da takmam gerekecek.
Bir anlık tereddütün ardından gönülsüzce de olsa ekledi.
Alttan alta acil durum tahliyesi ihtimalini de düşünmek zorundayız tabii.
Uzun bir sessizlik oldu. Bu herkesin korktuğu bir senaryo, kimsenin vermek istemeyeceği bir karardı. Personel içindeyken her zaman istasyona kenetlenmiş halde bekleyen mürettebat, geri dönüş aracı 6 astronotu birden tahliye edebilecek kadar büyüktü. Soyuz kapsülleri iş görmez hale geldiğinden beri kaçış için tek alternatif o olmuştu ve bu araç bütün mürettebatı da alarak gitmek zorundaydı.
Tek bir hasta personel yüzünden yüzlerce uçuş deneyini bırakıp istasyonu terk etmeleri gerekecekti ki bu da istasyonun uzunca bir süre iş göremez hale gelmesi demekti. Ama bir alternatifleri daha vardı. Kenichi'yi tahliye etmek için bir sonraki mekiği bekleyebilirlerdi. Ancak burada tıbbi bir karar verilmesi gerekiyordu. Kenichi o kadar bekleyebilir miydi? Emma NASA'nın onun klinik kararlarına güvendiğini bilse de bu sorumluluğun üstünde ciddi bir baskı yarattığını hissedebiliyordu. Mekik'te tahliye ihtimali nedir sence diye sordu Emma. Todd Cutler içinde bulunduğu çelişkiyi anlamıştı. 161 numaralı uçuş için fırlatma kulesine Discovery bağlandı ama onun kalkmasına daha 15 gün var. Ayrıca onun görevi askeri mahiyette, uydu kurtarma ve tamir işleri. Anlayacağın 161'in mürettebatı uluslararası istasyonla kenetlenme üzerine hazırlanmadı. Peki onları Kittredge'in ekibiyle değiştirsek olmaz mı? Benim eski 162 mürettebatımla yani. 7 hafta içinde buraya kenetlenmeleri bekleniyordu. Ama her şeyleriyle hazır onlar. Emma gelip yanında durmuş konuşmaya kulak kabartan Mike Griggs'e baktı. Adamın bir komutan olarak asli görevi istasyonu çekip çevirmekti. Ve bu yüzden Emma'yı yalnız bırakmak istemiyordu. Çok geçmeden konuşmaya o da katıldı. Cutler, benim Griggs. Mürettebatım tahliye edilirse çok deney iptal olur ki bu da aylarca sürdürülen çalışmaların çöpe atılması demek. En mantıklı yol bir mekik tahliyesi kullanmak. Kenichi'nin dönmesi gerekiyorsa sizinkiler gelip alsınlar. Bırakın biz burada kalıp işimizi yapalım. Peki ama kurtarma o kadar bekleyebilir mi diye sordu Todd. O bebeği buraya en erken ne zaman gönderebilirsiniz dedi Griggs. Bunun için lojistikle konuşmamız lazım fırlatma takvimleri. Mekiğin gelmesi ne kadar sürer onu söyle bana. Cutler bir an duraksadı. Uçuş direktörümüz Alice da burada. İki doktor arasında kapalı ve özel başlayan konuşmaya artık uçuş direktörü de dahil olmuştu. Woody Alice karşı taraftan 36 saat dedi daha erken olmaz. 36 saat içinde çok şey değişebilir diye düşündü Emma. Bir ülser üstünde bulunduğu dokuyu delebilir ya da kanamaya yol açabilirdi. Pankreas iltihabı şokla ve dolaşım sisteminin çökmesiyle sonuçlanabilirdi. Ama belki iyileşirdi Kenichi. Belki de tek sıkıntısı şiddetli bir bağırsak enfeksiyonundan ibaretti. ''Hastayı Dr. Watson muayene etti.'' dedi Alice. ''Hepimiz onun vereceği karara güveniyoruz. Klinik olarak yargınız nedir Dr. Watson?'' Emma bir süre düşündükten sonra cevap verdi. Karın bölgesinde akut bir belirti görünmüyor. Şimdilik yani. Fakat sonrasında durumu hızla kötüleşebilir de.
Emin değilsiniz o zaman.
Hayır değilim.
Kararınızı hemen bildirseniz bile yakıtın doldurulması en az 24 saat sürer.
Kurtarma talebi ve fırlatma arasında tam günlük bir gecikme. Ayrıca kenetlenme aşaması için de ekstradan bir süre. Durumu aniden kötüleşmeye başlarsa Kenichi'yi o kadar uzun süre hayatta tutabilir miydi? Bu sorun gittikçe daha da sinir bozucu bir hal alıyordu. Falcı değil, doktordu o. Elinin altında ne bir röntgen cihazı ne de bir ameliyathanesi vardı. Fiziksel muayene ve kan tahlilleri anormal çıkmıştı ama spesifik herhangi bir soruna da işaret edemiyorlardı. Emma kurtarmayı geciktirmeye karar verirse Kenichi ölebilirdi. Erken yardım isteyecek olursa da gereksiz bir uçuş yüzünden milyonlarca dolar heba olacaktı. Vereceği yanlış bir kararı NASA'daki bütün kariyerini sona erdirecek olması da cabasıydı. Jack de onu tam bu nedenden dolayı uyarmıştı. Bu işi elime yüzüme bulaştırırsam bunu duymayan kalmaz. Zaten herkes bende iş var mı yok mu diye bekliyor. Bir kez daha Kenichi'nin kan tahlili sonuçlarına baktı. Panik düğmesine basmasını gerektirecek hiçbir değer yazmıyordu, en azından şimdilik. Uçuş kontrol, hastaya serum vermeye devam edecek nazogastrik emmeyi başlatacağım. Şu an için hayati fonksiyonları dengede görünüyor. Keşke karnının içinde neler olup bittiğini bilebilseydim.
O halde henüz bir acil durum mekik fırlatmasına gerek görmüyorsunuz.
Derin bir nefes alıp verdi Emma.
Hayır, henüz görmüyorum.
Biz yine de Discovery'nin fitilini ateşlemeye hazır halde bekleyeceğiz, lazım olursa diye.
Teşekkür ederim, tıbbi bir gelişme olduğunda sizi haberdar edeceğim.
Konuşmadan çıkıp Griggs'a baktı. Umarım doğru bir karar vermişimdir.
Sen adamı iyileştir yeter.
Oradan ayrılıp Kenichi'yi kontrol etmeye gitti. Adamla gece ilgilenmek gerekebilir diye düşünüp habitasyon modülünden Amerikan laboratuvarına aldırmıştı.
Hem böylece mürettebatın geri kalanı da rahat uyuyabilirdi. Kenichi bir uyku tulumunun içinde yatıyor, bir serum damarlarına sürekli tuz solüsyonu gönderiyordu. Uyanıktı adam ve belli ki rahat değildi. O yokken hastanın başında bekleyen Luther'la Diana, Emma'nın geldiğini görünce sevinmişti.
''Yine kustu'' dedi Diana.
Emma olduğu yerde durabilmek için ayaklarını bir yere sabitleyip stetoskopu kulaklarına taktı. Sonra da aletin diyaframını yavaşça kendi içinin karnına bastırdı. Yine bir bağırsak hareketi duyamamıştı. Adamın sindirim sistemi durduğu için çok geçmeden midesi sıvıyla dolacaktı ve o sıvının tahliye edilmesi gerekecekti.
Kediçi dedi, şimdi midene bir sonda takacağım. Hem acını azaltacak hem de kusmana engel olacak.
Ne sondası?
Nazogastrik sonda. İstasyonun yaşam destek kitini açtı Emma. Bu paketin içinde modern bir ambulansta olması gereken her türlü malzeme ve ilaç bulunuyordu.
Üzerinde solunum yazan bir çekmecede çeşitli tüpler, emme aletleri, toplama torbaları ve bir de laringoskop vardı. İçinde uzun bir nazogastrik sondanın olduğu paketi açtı. Esnek plastikten yapılmış, ucu delik, ince ve yivli bir tüptü bu. Kenichi onu görür görmez kan çanağına dönmüş gözleri ayrıldı.
''Elimden geldiğince nazik olacağım.'' dedi Emma ona. ''İçine daha hızlı girmesi için senden istediğim zaman bir yudum su içeceksin. Önce bu ucu burun deliğine takacağım. Sonda boğazının arkasından geçecek. Suyu yuttuğundaysa midene kadar inecek. Bir tek en başta sondayı sokarken rahatsız olacaksın. Girdikten sonra neredeyse hiçbir şey hissetmeyeceksin.''
''Peki ne kadar süre kalacak içimde?''
''En az bir gün, bağırsakların yeniden çalışmaya başlayana kadar. Bu işlem gerçekten çok önemli Kenichi.''
Adam şöyle bir iç geçirdikten sonra başını salladı. Emma göz ucuyla Luther'a baktı. Adam tüple yapılacakların ayrıntılarını duydukça büyümüştü gözleri.
''Su içmesi gerekecek, sen getirebilir misin?''
Sonra dönüp hemen yanlarında havada süzülmekte olan Diana'ya baktı. Kadın her zamanki gibi yaşanan krize karşı mesafeli ve serin kanlı duruyordu. ''Nazogastrik emiciyi kurmam gerekiyor.'' Diana onu duyar duymaz yaşam destek kitini açtı, emme aletine ve toplama torbasını çıkardı. Emma sarılı haldeki nazogastrik sondayı çözdü, geçişini kolaylaştırmak için ucunu kayganlaştırıcı jele batırdı. Ardından Luther'ın getirdiği su kesesini kene içinin eline verdi. Sonra Kenichi'yi cesaretlendirmek için kolunu tuttu. Gözlerindeki korku açıkça okunuyor olmasına rağmen hazır olduğunu belirten bir baş selamı verdi adam. Tüpün kayganlaştırıcıya bulanmış ucu parlıyordu. Emma onu sağ burun deliğinden sokup nazikçe derinlere, genzine doğru itmeye başladı. Kenichi önce bir öğürdü, sonra gözleri yaşardı. Sonda gırtlağının arkasından aşağı doğru inerken öksürüyordu. Emma ise tüpü daha da derine itiyordu. Kenichi belli ki Emma'yı itip sondayı burnundan çıkartmamak için kendiyle mücadele halindeydi.
''Biraz su iç'' dedi Emma.
Kenichi titreyen eliyle pipeti dudaklarına götürdü.
''Yut şimdi'' dedi Emma bu kez.
Su gırtlaktan yemek borusuna geçerken soluk borusunun girişini koruyan kıkırdak, akciğerlere su gitmesin diye refleks olarak nefes borusunu kapatır. Aynı şekilde bir nazogastrik sonda da doğru geçide yönlendirir. Emma adamın yutkunmaya başladığını görür görmez tüpü hızla derine itip gırtlaktan yemek borusuna indirdi. Ta ki ucu mideye inene kadar.
Tamamdır dedi nihayet tüpü adamın burnuna bantlarken. Gayet iyiydin.
Emma hazır dedi Diana. Emma nazogastrik sondayı emme aletine bağladı. Önce bir şırıltı duydular. Hemen ardından keni içinin midesinden drenaj torbasına akan sıvı belirdi. Ödden kaynaklanan yeşil bir sıvıydı bu. Asıl sevindirici olansa kan görünmemesiydi. Belki de gereken tek tedavi bu olacaktı. Bağırsak hareketlendirme, nazogastrik emme ve damardan verilen sıvılar. Gerçekten pankreas iltihabı varsa bu tedavi seti adamı mekik gelene kadar birkaç gün daha idare edecekti.
''Başım çok ağrıyor'' dedi Kenichi gözleri kapalı halde. ''Sana ağrı için bir şey vereceğim, merak etme'' dedi Emma.
Ne diyorsun şimdi? Kriz durumu bitti mi? Griggs'tu konuşan. Yapılan işlemleri kapıdan seyretmişti. Tüpün mideye indirilmesi çoktan bitmiş olmasına rağmen hasta birini görmekten iğreniyormuş gibi geride duruyordu hala. Öyle ki Kenichi'ye bakmıyor, gözlerini Emma'dan ayırmıyordu.
Göreceğiz diye karşılık verdi Emma.
Peki ben Houston'a ne diyeyim?
Şimdilik sadece tüpü taktım. Bir şey demek için erken yani.
Ama en yakın zamanda bilmek isteyeceklerdir.
İyi de ben de bilmiyorum işte diye çıkıştı Emma. Sonra bundan pişman olup daha alçak bir sesle bunu habitasyonda konuşalım mı dedi ve Luther'ı hastanın başında bırakıp kapıdan çıktı.
Habitasyon modülünde Griggs'le ikisine Nikolay'ı da katıldı. Hep birlikte mutfak masasının etrafında toplandılar.
Doktor olan sensin dedi Griggs. Bir karar veremiyor musun?
Ben hala adamın sağlık durumunu bir dengeye getirmeye çalışıyorum dedi Emma. Şu an için nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumu bilmiyorum. Bir iki güne kadar geçebilir de aniden kötüleşebilir de.
Ve bize bunların hangisinin olacağını söyleyemiyorsun.
Bir röntgenim, bir ameliyathanem yokken adamın içinde neler olup bittiğini bilemem. Haliyle yarın ne durumda olacağını da tahmin edemem.
Aman ne güzel.
Bence adamın eve dönmesi gerekiyor. Mekik bir an önce fırlatılırsa sevinirim.
Geri dönüş tarihine ne diyorsunuz diye sordu Nikolay.
Hasta nakillerinde en iyisi kontrollü bir mekik rotasıdır dedi Emma. Geri dönüş tarihi zor bir yolculuktu ve dünyadaki hava şartları düşünüldüğünde tam olarak nereye inecekleri bile belli değildi. Oradan tıbbi naklin nasıl gerçekleştirileceği ise ayrı bir muammaydı.
Geri dönüş tarihini unutun dedi Griggs kısaca. Bu istasyonu terk etmiyoruz.
İyi ama durumu kritikse dedi Nikolay.
Emma ona Discovery gelene kadar hayatta tutmak zorunda. Sonuçta bu istasyon bir ambulanstan farksız. Emma'nın kendi içiyi idare edebilmesi gerekir.
Peki ya yapamazsa diye bastırdı Nikolay. Bir adamın hayatı bütün bu deneylerden daha değerlidir.
Bu ancak son çaremiz olur dedi Griggs. Geri dönüş aracına atlar, aylardır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı yakar döneriz.
Bak Griggs dedi Emma, istasyonu senin kadar ben de terk etmek istemiyorum. Buraya gelene kadar çok mücadele ettim ve bu kısacık bir ikametten ibaret kalırsa olmaz. Ancak hastama acil müdahale gerekirse tahliye kararı benimdir, bilgin olsun.
Pardon Emma dedi Diana habitasyon kapısından içeri süzülerek girerken. Az önce Kenny için'in son kan tahlillerini çıkardım da bir baksan iyi olur bence.
Bilgisayar çıktısını uzattı. Emma sonuçlara baktı. Kreatin kinaz 20.6, normali 0 ile 3.08 arasında. Bu hastalık pankreas iltihabından da basit bir gastrointestinal rahatsızlıktan da fazlasıydı. Yüksek bir kreatin kinazı kaslarında ya da kalbinde bir hasar olduğuna işaret ediyordu. Kusmak bazen kalp krizi belirtisidir. Kafasını kaldırıp Griggs'a baktı. Şimdi kararımı verdim. Houston'a Mickey'i fırlatmalarını söyleyin. Kenny için'in eve dönmesi gerekiyor.
2 Ağustos. Jack yelken halatını sıkılaştırırken güneşte yanmış kolları terden parlıyordu. Yelken sağlam bir vomp sesiyle gerildi ve Sanneke ilerlemeye başladı. Burnu Galveston körfezinin çamurlu sularını daha bir hızlı yarıyordu artık. Meksika körfezini arkasında bırakmış, akşam üzerine doğru Bolivar burnunu geçmiş, Galveston adasından gelen feribottan uzaklaşmayı başarmış, şimdi de Clear Lake'e doğru yelken açarken Texas City kıyılarındaki petrol rafinerilerinin önünden geçiyordu. Körfezde geçirilen 4 günün ardından bronzlaşmış, biraz da dağılmıştı Jack. Tekneyi başından beri bu planından kimseye bahsetmeden erzakla doldurup yelken açmıştı. Hedefi açık denizlerdi. Karadan uzakta yıldızların göz kamaştırdığı kara gecelerdi. Güverteye sırt üstü uzanıp saatlerce seyretmişti karanlık gökyüzünü. Göz alabildiğine yıldızlarla dolu gök kubbeye bakarken kendini uzayda hayal etmiş, bir galaksiden diğerine uzandığını hissetmişti. Zihnine yıldızlardan ve denizden başka bir şeyin girmesine izin vermemişti. Ne zaman bir meteor kaysa Emma gelmişti aklına. Ne yaparsa yapsın onu aklından çıkaramıyordu demek ki. O hep oradaydı. Hep bir kenarda Jack'in ummadığı anlarda düşüncelerine sızmayı bekliyor gibiydi. Meteorun sönerek biten ışık çizgisine bakarken etrafındaki hiçbir şey değişmemiş olsa da, ne rüzgar ne de dalgalar yön değiştirmiş olsa da ansızın ve tüm şiddetiyle yalnız hissetmişti kendini. Yelkenleri çekip eve dönmeye karar verdiğinde hala karanlıktı hava. Şimdi ise Clear Lake kanalından içeri gün batımına karşı karanlık bir silüete dönüşmüş evlerin çatılarına karşı motorla ilerlerken bu kadar erken döndüğüne pişman olmuştu. Körfez ne güzel serindi. Oysa ki burada boğucu bir nem vardı ve sıcak havada asılı kalmış gibiydi. Halatı bağlayıp rıhtıma çıktığında günlerdir denizde olduğu için bacaklarının yere sağlam basamadığını fark etti. İlk iş diye düşündü soğuk bir duş almak. Tekneyi temizleme işini gece serinliğinde yapacaktı. Humphrey de hayvan misafirhanesinde fazladan bir gün daha kalacaktı artık. Çantasını sırtına atıp rıhtımın sonuna kadar yürüdü. Marina'nın küçük marketinin önünden geçerken gözü gazete standına takıldı. Ve o anda omzunda tuttuğu çantası elinden kayıp yere düştü. O günün Houston Chronicle'ın manşetine baka kalmıştı. Acil mekik uçuşu için geri sayım başladı. Kalkış yarın. Ne olmuş acaba diye düşünecek. Bir terslik mi olmuş? Cebinden bozuklukları elleri titreyerek çıkardı. Parayı makineye attı. Standtan bir gazete aldı. Haberin altında iki de fotoğraf vardı. Biri Japon NASA astronotu Kenichi Hirai'nin, diğeri de Emma'nın. Sırt çantasını yerden kaptığı gibi telefona koştu. 11. ayının sonu. Sayfa 171.